Selamlar dostlarım. Karpesibüsün bir yeni bölümünde hoş geldiniz. Bugün MasterChef'in neden kötü bir program haline geldiğini konuşacağız. Öncelikle bununla başlamadan dinleyicilerime teşekkür etmek istiyorum. Bu zamana kadar beni dinledikleri, yorum yaptıkları, geri bildirim bıraktıkları için teşekkür ederim. Onların sayesinde ben de daha fazla motive oluyorum. Motive olmam önemli çünkü bu benim ana kaynağım değil, ana gelir kaynağım değil, ana işim değil. Bunu tamamıyla bir kamuya ödediğim borç olarak düşünebilirsiniz. Bunu yaparken hem keyif alıyorum hem de bazı bilgilerimi tazeliyorum. Kendimi geliştiriyorum. Bana katkısı çok fazla. Siz de dinleyerek vaktinizi değerlendiriyorsunuz. Belki bir iş yaparken veya oyun oynarken veya otobüste giderken dinliyorsunuz ve bu da sizin vaktinizi daha değerli geçmesini sağlıyor. Podcast'ın da güzelliği burada. Konuya geçmeden önce, MasterChef konusuna geçmeden önce bunların birçoğunun, yani konunun detayındaki fikirlerimin birçoğunun şahsi zevklerime bağlı olduğunu söylemek istiyorum. O noktalarda bana katılmayabilirsiniz. Bu en doğal hakkınız. Ama bazı noktalarda da bazı gerçeklerle kıyasladığım için orada fikirlerden ziyade ortada bir bilgi bulunmuş oluyor. Onu konularda da lütfen benimle münakaşaya girmeye çalışmayın. Bilgim veya gerçeğim yanlış olabilir. Ama münakaşaya girmeden bunu düzeltirsek çok güzel olur. Onun dışında tabii ki de bu tamamıyla bir televizyon programı olduğu için şahsi zevkimi kıyaslıyorum. Bu yüzden de bu, her insanın bakış açısı farklı olabilir. Sen bu programda sonuna kadar keyif alabiliyorsundur. Ve bu noktada şu soru akla geliyor. Karpisibus gastronomi ile alakalı bir podcast ve daha çok gastronomiyi hikayecilikle buluşturmaya çalışıyor. Peki neden MasterChef? Öncelikle MasterChef popüler bir konu ve ben de buradan prim yapmak istiyorum. Bu konu ilgi çekici olduğu için daha çok insana ulaşabilirim. Ve daha çok insan demek diğer podcastlerimin de dinlenmesini sağlamaktır. Prim güzel bir şey. Doğru kullanıldığında. İkincisi, bir gastronom olarak MasterChef gibi bir programın bazı durumları beni rahatsız ediyor. Bu tabii ki benim şahsi fikirlerim, benim şahsi bakış açım ama bu ülkede MasterChef'in çok fazla insana hitap ettiğini ve çok fazla insanı izlediği bir program olduğu için bazı şeyleri düzgün yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani bu aslında kendilerinin kazanması gereken bir sosyal sorumluluk hali değil. Ancak bulundukları konumdan dolayı ve bu konumu iyi doldurmaları gerekiyor. Bu konumu düzgün hareketlerle doldurmaları gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapmak zorundayız. Bunu ünlülerin yapmak zorunda olduğu bir görev olarak düşünüyorum. Ama bizde ünlü olan şeyler veya böyle programlar tabii ki böyle sorumluluklardan kaçmayı daha çok seviyor. Ve bu yüzden de ben de bu MasterChef'e karşı olan eleştirilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir şeyi değiştireceğinden değil. Ancak bu benim baktığım bakış açısıyla siz de izlerseniz nasıl doğru keyif alabileceğinizi gösterebilirim diye düşünüyorum. Şimdi konuya başlıyoruz. Podcast'imize başlıyoruz ve ilk aklımıza gelen şey MasterChef'in ne olduğu. MasterChef nedir? MasterChef özünde reality ile yemek yapmayı birleştirerek yemek yarışması haline getiren bir program. İlk başlarda İngiltere'de çıktı. İngiltere'den daha sonra Avustralya'da ilk uluslararası versiyonu yapıldıktan sonra çok popüler bir hale geldi. Ve daha sonra Gordon Ramsay'i Amerika'da bu programı yaptı ve MasterChef daha da gelişerek büyüdü. Gordon Ramsay çok popüler bir insan. Popüler bir aşçı, popüler bir şef. Onun bu popülerliği MasterChef'in gelişmesinde büyük önem sağladı diyebiliriz. Bahsettiğim gibi ilk adaptasyonlarından, yani ilk uluslararası versiyonlarından biri MasterChef Avustralya. Bizim MasterChef Türkiye ile MasterChef Avustralya arasında bazı farklar var ve bunlar tamamen tahmini yorumlarım olacak. MasterChef Avustralya'nın daha iyi bir program olduğunu düşünüyorum. Yani bu tabii ki de başındaki insanlar, oradaki şeflerin duruşlarının daha düzgün olması, programın daha kısa olması, yarışmacıların gerçekten yaratıcı olmaya çabalaması, bu konu noktasında eğitim almaları. MasterChef aslında özünde bunu atlamıştım ama yarışan insanların özellikle profesyonel olmadığı bir yarışmadır. Yani MasterChef'i seçerken yarışmaya katılan insanları profesyonellerden seçmeyip de bu işi profesyonel olarak yapmayan ev tipi aşçıların, evde bu işi yapanların, hobi olarak yapanların kendilerini gösterebilmesini sağlıyor. Yeni iş olanaklarını sağlamasını çalışan bir program. Aslında özünde kullandığı konsept bu. Ama işte bunun türlü türlü varyasyonları oluyor işte. Profesyonellerin yarıştığı MasterChef Profesyonel, ünlülerin yarıştığı, işte çocukların yarıştığı veya bizim ülkemizdeki gibi karma olması. Yani profesyonellerle amatörlerin aynı potada buluşması. Tabii MasterChef Türkiye'ye ilk 2011 yılında hatırlıyorum. O zaman gelmişti ve Batuhan Piatti en hatırlayabildiğim şeflerinden birisi, jürilerinden birisi. Batuhan Piatti'ydi. Çok kötü bir prodüksiyonla çekilmişti. Baya kötü bir prodüksiyonu vardı. Çok yatırım almadığı belliydi. Ve Batuhan Piatti de tamamıyla şovunu gösterebildi orada. Çok agresifti. Tamamıyla Gordon Ramsay taklidi olmaya çalıştığını düşünüyorum. Ben gerçek şefliğinde de böyle davranıyor mu bilmiyorum ama tabii ki konsepti aldık, karakterleri de alalım mantığıyla Batuhan Piatti bu şekilde davranmış olabilir. Ama bu tamamıyla varsayım. Doğru olma gibi bir zorunluluğu yok. Acun'un versiyonunun bir şansı var. O da televizyonun çok boktan olduğu bir döneme gelmesi. Bunda TV8'in bir katkısı var mı bilmiyorum. Ancak sanki çok katkısı yokmuş gibi geliyor. Çünkü televizyonların diğer kanallarında sergilenen programlar, diziler artık televizyon izlenilmez bir hale geldiği için Acun'un programları daha da popüler olmaya başladı. Çünkü yani ben bile televizyon izlemeyen birisi olarak televizyon açsam MasterChef'i izlerim gibi geliyor. Bunun dışında tabii ki ben programı televizyondan izlemiyorum. YouTube'da izliyorum ve işte o da ertesi gün geliyor ve bir bölüm hep arkadan geliyorum. Ama en azından o boş sekansları atlayabilme şansım oluyor. Çünkü ben oradaki o boş sekanslardan çok sıkılıyorum. Ben 1,5 saatlik yaptıkları özetin maksimum 30-45 dakikasını tahammül ederek izleyebiliyorum. Ve o kısımda da yaptıkları yemeklere bakmaya özen gösteriyorum. Orası beni daha çok ilgilendirdiği için ama onun drama kısmını, reality kısmını daha çok seyrettiğini biliyorum insanların. Bu yüzden MasterChef'in popülerliği yemeğin öneminden ziyade oradaki kavgadan, gürültüden, polemikten, dramadan ortaya çıkıyor. Şimdi MasterChef'in jürilerinde her zaman o ülkenin en popüler insanları seçilmeye çalışılır. Yani bunun en başında Gordon Ramsay'i görüyoruz. Ama Gordon Ramsay MasterChef'ten de önce bir televizyon figürüydü. Ve o aşçılığından ziyade televizyon figürü olmasıyla daha çok popüler oldu. Aşçılığına laf etmiyorum. Sadece yaptıkları yemekten ziyade televizyondaki popülerliği onu daha noktalara getirdi. Çünkü daha iyi şefler veya sadece yemekle ilgilenenler, daha iyi yemek yapmaya çalışanlar, gastronomi için daha farklı alanlarda çalışan insanlar veya televizyondan uzak kalan insanlar bu kadar popüler olmuyor. Şimdi MasterChef de jüri seçerken, Türkiye için konuşuyorum. MasterChef bir jüri seçerken bu problemi yaşıyor. Seçtikleri jürilerin yeteneğinden, başarısından, geldikleri noktalardan tabii ki bahsetmiyorum. Bunlar onların şahsi başarıları. Tabii ki de gurur duymaları gerekiyor insanların, benim de. Örnek alabiliriz. Ancak kastettiğim şey bu ülkede zaten bir gastronomi problemi var ve bunun üstüne gidebilecek bir program olmasını isterdim. Jürilerin eleştiri yapabileceği noktası da bu konuya katkı sağlamamaları. Çünkü fark ediyorsunuzdur Avrupa, Amerika, buralar gastronominin zirvesini yaşadığı noktalar ve biz bu konuda arkada kalıyoruz. Her konuda arkada kaldığımız için zaten problem de orada geliyor. Bu konuda benim şahsi profesyonel olabildiğim bir konu olduğu için burada bu eleştiriyi yapmak zorunda hissediyorum. Umarım ilerleyen zamanlarda elime gerçekten bir fırsat geçer de bir şeyleri değiştirmek için bir yolculuğa başlayabilirim. Şu an bunu ufak ufak deniyorum. Ufak ufak başlarım. Daha da büyürüm. Belki hiç büyüyemem. Belki hiçbir şey değiştiremem. Ama bunu zaman gösterecek. Yani kastettiğim şu, ben yerinde oturup da böyle şeyler değişmeli diyen bir insan olmayı pek sevmiyorum. Ama bazı şeylerin değişmesi gerekiyor ve bunun için bazı çabalarda bulunuyorum. Etkisi çok az ama belki ileride büyür. İleride etkim daha çok büyüdüğü zaman daha büyük şeyleri değiştirmeye başlayabilirim. Şimdi MasterChef'e iyi bir jürinin veya işte bu noktada değiştirmeye yatkın insanların seçilememesinin de bir çözümsüzlük olduğunu düşünüyorum. Bunun sadece Acun tarafından veya TV8 tarafından, Acun Bey tarafından olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bizim ülkemizde çok yetkin insanlar, gastronomiyi değiştirmek isteyen insanlar, Türkiye gastronomisini Avrupa'ya, dünyaya tanıtmak için mücadele veren insanların bazı sıkıntıları var. Bunun en büyük bu sıkıntıların en büyük sebeplerinden birisi de popülarite kazanamamaları. Bugün Mehmet Gürs Mikla aslında gastronomi camiasında çok popüler bir insan. Bence yaptıklarıyla da bu ülkeye bir şeyler katmaya çalışan bir insan olduğunu düşünüyorum. Ancak bu konuda bazı psikolojik bir problem var. Özellikle bizim ülkemizde. Şimdi bizim ülkemizde kendi reklamını yapmak aslında kötü hissedeceğin bir şey, mahalle baskısı yüzünden. Yani işte kendini övüyor. İşte kendini çok anlatıyor, kendini çok promote ediyor gibi tavırlar gelişiyor insanlarda. Bu da senin kendi reklamını yapmakta güçlük çektiriyor. Öbür taraftan da şöyle bir problem var. Halkımız, insanlarımız bu insanlara gerekli popülariteyi vermiyor. Popülarite verdiği insanlar da bu popülariteyi daha fazla arttırabilmek için saçma sapan hareketler içerisinde bulunuyor. Kimi kastettiğimi anlamışsınızdır. Bu insanlar halkın verdiği popülariteyi kullanabilmek için daha da absürtleşiyor, daha da saçmalıyorlar, daha da kötü hale getiriyorlar. Ve bu da zaten bize en büyük zararlardan birisi ve bu paradoks haline geliyor. Bu paradoksu nasıl çözebiliriz? Valla ben toplum mühendisi bir insan değilim. O yüzden çok bir doğru yönde bir fikrim olmayabilir bu konu hakkında. O yüzden bunu tamamıyla saçma sapan fikirlerimi bırakarak geçmek istiyorum. MasterChef'in jürilerinin sadece eleştirilebilecek noktaları bunlar değil. Jürinin yorumlarının bazı noktalarda net olmayışı beni çok rahatsız ediyor. Belki siz de fark etmişsiniz. İşte bir tabağın neden seçildiği, bir tabağın neden seçilmediği. Bu tabağın içindeki ögelerin neyinin kötü olup olmadığı. Veya işte şöyle yuvarlak yorumlar beni çok rahatsız ediyor. Onun tabağı çok daha iyiydi, seninki de çok iyiydi. Yani burada ama bir şey var ki siz onu seçmişsiniz. Yani şu da bir mantıklı bir argüman mı bilmiyorum. Hayatımda jürilik yapmadığım için nasıl eleştiri yapılması gerektiğini de bilmiyorum. Ama bir gastronom olarak nelere bakılması gerektiğini biliyorum tabakta işte. Hangi kurallara göre işte tabağın sunumu, dizimi, kurallara uyumu, ürünlerin yerleşimi, kullanımı, teknikler, yani bunların hepsi lezzet, doku, tat, yani bunların hepsi bir seçim haline geliyor. Yani aslında bir şeyi seçmek için elimizde bir sürü kıyas var. Ancak jürilerin bazı yorumlarının o kadar yuvarlak olması, benim gibi bu işi profesyonel olarak ilgilenen bir insan olarak merak ettirmemi sağlıyor. Yani aslında merakımı da gideremiyorlar. Bu çok büyük bir problem. Yani bir tabağın neden daha iyi olup bir tabağın neden daha kötü olduğunu veya ikisinin de iyi olduğunu ama neden birinin daha öne geçtiğini. Bazı noktalarda kendileri de karar veremiyormuş gibi geliyor bana. O yüzden de yuvarlak yorumlar yapmak zorunda kalıyorlar. Bu diğer MasterChef programlarında rastlamadığım bir durum. Çünkü diğer Gordon Ramsay, Avustralya versiyonu, Amerika versiyonu bunları izlediğimde yorumlar gayet net. Tabaktaki neyin problem olduğu çok güzel anlatılıyor. Hatta son anı da beklemiyorlar. Tam o an tadarken yapıyorlar. Bizde ise tadım yapılıyor. Sonra üstünden vakit geçiyor. Öyle bir yorum yapılıyor. Burada jürilere çok kızmıyorum ama keşke yorumlarını daha net yapmaya çalışsalar. Öte yandan MasterChef bir yemek yarışması olarak çok fazla saat kaplıyor. 2 saatlik bir program olması, 2 saat mi? Hatta 4 saat sürüyor diyebilirim. Yani televizyonun saat 8'de açıp gece 12'ye kadar süren bir programdan bahsediyoruz. Ve bu arasında tahmin edebilirsiniz ki ilk 2 saat özet geçiyor. İkinci 2 saatte yeni bölüm geçiyor. Ve 2 saat böyle bir program için çok fazla uzun. Bu da şöyle bir problemi yaratıyor. Zaten program 55. mi bölümüne geldi. 55 bölümdür bir gıdım ilerleyemedik. Hala 16 kişi var. Elenen birisi yok. Birisi eleniyor, yerine birisi geliyor. Yani bu kadar saçma bir konsept olamaz ya. Abi o zaman onu baştan neden elediniz ya? O zaman şey yapın yani 30 kişi koyun, 50 kişi koyun. Yavaş yavaş eleyelim. Birisi eleniyor, öbürü onun yerine geliyor. Yani kalıcı olarak elenmek için ne yapması gerekiyor bu insanların onu da anlayamadım. Ya dediğim gibi bu kadar uzun bir program yaparsan, 55 bölüm yaparsan insanlardan isteyeceğin yemekler de tükenir. Ha, işte bunu derken şunu kastediyorum. MasterChef Türkiye'de bu kadar uzun bölümler yaparsan, bu kadar fazla yemek yaptırmaya çalışırsan bir noktadan sonra menemen yaptırmak zorunda kalırsın insanlara ve bu da çok komik bir hale getirir programı. Yani programın kalitesi, o olabileceği cool tavrını kaybediyor ve iyice saçma sapan bir hale dönüyor. Çok saçma yemekler istenmeye başlanıyor. Yaratıcılık istemeyen yemekler yapılmaya başlanıyor. Yani abi MasterChef diye bahsettiğimiz insanın tabii ki de ev yemeklerini veya sokak lezzetlerini yapabilmesi önemlidir. Bunun yapılıp yapılmadığını test etmek de güzel bir şey. Ama abi o noktaya kadar gelmiş insanlar. Siz bize diyorsunuz ki binlerce kişi arasından elendiler. 160 kişi kaldılar. O 160 kişiden bu kadara indik. 16'ya indik, 32'ye indik falan filan derken yani o kadar geldiğin noktada yaptırdığın yemeklerin de artık yavaş yavaş kademe kademe artması gerekiyor gibi düşünüyorum. Yani bir bölüm 6-7 farklı teknikle bir şey yapmalarını isterken bir sonraki bölümde onlardan menemen yapmasını istersen burada bir tezatlık oluşuyor ve bu absürt komediye dönüyor artık. Geçen bölümlerin birinde hazır malzeme krizi yaşandı. Berker adlı arkadaşımız İtalyan starter'ı olarak, başlangıç olarak bazı soğuk büfe ürünlerini, soğuk şarküteri ürünlerini kesti ve tabakladı. Ve bu noktada da jüriler dedi ki, bu mu sizin yaptığınız tabak? Sizin şef dokunuşunuz bu mu? Şimdi o noktada yaptıkları yorumda haklıydılar. Eğer bir MasterChef arıyorsak o MasterChef hazır ürünleri önümüze koymamalı. Ama bu noktada MasterChef programı kendi ile çelişiyor. Neden? Reklam uğruna, reklam olsun diye hazır malzeme kullandırtıyorsun insanlara. O insanlara hazır malzemeden ürün yapmalarını istiyorsun ve öbürü de hazır malzeme kullandığında mı problem oluyor? Burada kastettiğim de hatırlarsınız Oreo ve dondurma bölümleri. Yani insanlara Oreo veriyorsun, Oreo'dan bir şey yapmalarını istiyorsun. Yani oraya hazır bir ürün. Dondurma veriyorsun tatlı yapın diye. Dondurma hazır bir ürün. Ve bunlardan yaratıcılık istiyorsun. Dondurma. Oreo. Yorumu size bırakıyorum. Tabii bu noktada yarışmacılara da değinmek lazım. Yarışmacılar karma bir şekilde seçiliyor. Yani bunun içinde amatörü de var, profesyoneli de var. Zaten bu karma seçilmesi bilinçli olarak yapılıyor. Amatörler hata yapsın, profesyoneller hata yapsın. Bu yani aslında şöyle, amatörler hata yaptığında onları destekleyebilirsin, onlara kızabilirsin veya amatörler hata yaptığında profesyonel olanların amatörlerin bir üstüne geçmesi, egosunu kasabilmesi gerekiyor. Onun dışında aynı zamanda profesyonelleri de amatörlerle yarıştırarak egolarının yükselmesine sebep oluyorsun. Ve bu sayede o ego sayesinde de drama çıkıyor. Yani aslında her şey bilinçli. Tamamıyla sosyolojik bir araştırma yapılmış. Bu reality show'u bu yemek yarışmasını nasıl realite haline getirebiliriz? Ne kadar drama çıkartabiliriz? Bunlarla uğraşıyor. Bu yüzden de yarışmacılarda seçimi bu karma şekilde oluyor. Ama onun dışında şunu söylemek istiyorum. Yarışmacılar 160 kişiden, işte binlerceden eliniyorlar. 160 kişi geliyor. 160 kişiden de eliyorsun, eliyorsun. Ve bir noktaya kadar gelen o 16 kişi bazen o kadar komik hatalar yapıyorlar. Bazen o kadar basit şeyleri yapamıyorlar. Hadi teknik şeyleri geçtim. Teknik olmayan şeyleri yapamıyorlar. İşte risotto yapamıyor, bir şey yapamıyor. Bu insanlar neye göre seçildi abi? Yani bu kadar çok hata yapan insanlar nasıl o kadar binlerce insanı eleyebildi? Onu anlayamıyorum ve bu işin içinde profesyoneller de var diyorsunuz. Tabii burada bir tezatlık var ama bunu tabii ki de çözemem ben. Sadece tahmin yürütüyorum ama bana biraz böyle saçma geliyor. Yani o kadar elenen insanların bu kadar çok hata yapması. Ya o insanlarda bazı hatalar var ya da programın eleme usulünde yanlışlar var. Veya belki de gerçekten elenip elenmediklerini bile bilmiyoruz. Ya bu durum aslında zaten güveni azaltıyor. Bazı kurulan kuralların yanlışlığı da çok göze çarpıyor. Anlamsızlığı, çelişkileri, işte göz ardı edilmesi. Ama bunun hakkında spesifik bir şey hatırlamıyorum. Hatırlamadığım için çok üstüne durmayacağım ama bazı noktalarda izlerken şey oluyorum yani. Ya bu kural biraz saçma değil mi? Ha, şey hatırladım. Evet. Bir tane hindi parçalama bölümünde hindi parçalamalarına not veriyor işte. Yani mesela orada neye göre not verdiği belli değil. Az kullanana daha çok not veriyor. İyi parçalayana daha az not veriyor. Yani böyle çelişkilerden bahsediyorum. Yani olmaması gereken çelişkilerden. Çünkü bazı şeyler nettir. Sen ördeği, tavuğu nasıl parçalayacağını gösterdiğinde o adam bir tane kullansa bile düzgünce parçalasın. Buradaki yanlışı anlayamıyorum. Bir de gerçekten bu kadar uzun olmak zorunda mı bu program? Yani gerçekten bu kadar uzun olunca bize ne katıyor? Ömrümüz boyunca MasterChef mi izleyeceğiz abi? Hem saatimizi çalıyor hem günlerimizi çalıyor. İzleme diyebilirsiniz. Ben zaten hani diğer insanlar için söylüyorum. TV8 sadece 2-3 programla dönen bir televizyon oldu ve bu beni aslında şahsi olarak rahatsız ediyor. Çünkü daha fazla şey yapabilme imkanları var ve bunu yapmıyorlar. Yani bu konuda daha sinirli bir insanım aslında. Daha öfkeliyim yaptıkları bu tarzdaki işlerden, sündürmelerinden dolayı. Ama tabii ki de burada onların duyabileceği bir şekilde tabii ki de haddim değil yani. Ama onun dışında dediğim gibi yani ömrümüz boyunca MasterChef mi izleyeceğiz? Abi bu insanlar ne zaman elenecek? Neden sürekli 16, 16, 16'ya tamamlıyoruz? Ya o zaman yani ne yapacağız? Bu kadar elenen insan boşuna mı elendi? O zaman onları geçen insanların ne avantajı vardı falan filan diye. Yani birazcık programın da dengesini bozan bir şey yani. O adam 7 hafta sonra geliyor, eleniyor direkt bu yüzden. Çünkü artık alışkanlığım yok. Diğer insanlar çok fazla alışkanlık kazanmış. Bu yeni geldiği için bir alışma süreci var. Bu alışma süresinde çat diye elenip gidiyor. Bu yani birazcık da şey gibi yani ağlayan bebeğe biberon vermek gibi bir şey oluyor. Saçma geliyor. Tabii ki yemek yapma yarışması olduğunu söylüyorum ama daha çok realitesi ön planda. Bu yüzden benim için izlemesi daha da zorlaşıyor. Realiteden kastım. Sürekli drama çıksın diye sürekli yarışmacıları konuşturuyorlar abi. Program başlıyor, herkese tek tek söz veriyorlar. Bir şey oluyor, tek tek söz veriyorlar. Bir şey oluyor, tek tek söz veriyorlar. Abi koskoca 2 saatlik programda toplamda gördüğümüz yemek yapma sahnesi 30 dakikaya geçmiyor. Ha onu da zaten kurguda çoğunu atıyorlar abi. O da beni sinir ediyor. Veya en çok sinir olduğum şeylerden biri. Orada birisi mesela tam ekranın altında kalıyor tabii ki yemek yaparken. Ekranın en alt kısmında işte sos yapıyor, bir şeyler katıyor falan ve ben de o yaptığı şeyleri görmek istiyorum. Bir şef, aşçı, gastronom olarak. Tam o sırada reklam koyuyorsun en alttan. Alttan reklam bandı geçiyor. Ya baba çıkart şunu üste koy ya. Adamın suratını üstüne koy yani suratını da ne yapacağız adamın zaten. Orada bir iş yapıyor onu bile göstermiyorsunuz. Yani programın mantığı zaten yemekten çok uzak. Buna rağmen neden izliyorsun? Aslında çok sık izlemiyorum. Ara ara izliyorum. Orada da yaptıkları yemekleri, yaptıkları teknikleri bakıyorum ve doğru bildiklerim mi var, yanlış bildiklerim mi var, bilgimi değerlendirmeye çalışıyorum. Ama bu bilgimi değerlendirmek için de bana verilen süre çok kısıtlı. Dediğim gibi toplam programda 30 dakikalık bir kurguda görüyoruz yemekleri. Bir de Allah'ın aşkına, lütfen bunu yalvarıyorum, rica ediyorum. Lütfen. Şu bu yemekler bittikten sonra, bitti dedikten sonra insanların elini kaldırıp teker teker yüzünü göstermeyin abi. Abi bu ne kadar saçma bir durum ya. Ya fuhuş baskını mı yapıyorsunuz insanlara? Yani saçma sapan bir hal yani. Böyle ellerini kaldırıyorlar havaya. Zaten herkes eplek eplek bir bakıyor yani şaşkın suratlarla. Teker teker yakın çekim onları gösteriyor. Yani gerçekten fuhuş baskını gibi yani. Çok saçma. Ne olur artık yapmayın. Şimdi tabii bazı sorular istemiştim Instagram'dan. Sorular, öneriler. Ve birkaç tane soru gelmiş. Zaten 26 dakika konuştum. O yüzden bu sorulardan bazılarını seçerek cevaplayacağım. Hepsini cevaplayamayacağım. Eğer cevaplayamadığım bir arkadaşım varsa kusura bakmasın. Ama bir sonraki zamanlarda kesinlikle cevaplarım. İlk başta şu gelmiş, esprili bir yorum. Lan vatan haini ne demek kötü? Bu demek işte yani açıkladım. 26 dakika boyunca açıkladım. Dinleyebilme cesareti gösterebilirsen bu uzun podcast'i neden kötü olduğunu nacizane anlatmaya çalıştım. Bak güzel bir soru daha gelmiş. Menemen bir MasterChef kıyası mı? Veya işte bir MasterChef kıyasında menemen kullanılmalı mı? Şimdi abi bana biraz komik geliyor ama işte onu da açıkladım yani bu kadar uzun bir program yaparsan bir noktada menemen yaptırmak zorunda kalırsın. Eğer bunu bilinçli olarak jüriler seçtiyse yani gerçekten üzücü. Ama hani malzeme eksikliği çünkü çok fazla uzun program yapıyorlar ama hani ya kaç günde çektikleri de belli değil. Tabii bazı detayları bilmiyoruz. Hani o gün malzeme gelmemiştir. O malzemeler kalmıştır depoda. O depodaki malzemeleri kullanarak menemen yaptırmak zorunda kalmışlardır. Hadi bunu bir nebze anlayabiliyorum ama bu kadar uzun bir program yaparsan illa menemen yaptırmak zorunda kalırsın. Peki menemen bir MasterChef kıyası mı? Abi yani değil ya. Ya oraya o kadar elemeden gelen insana bir daha menemen yaptırmak komik. Yani zaten o adamın onu iyi yapmak zorunda diye düşünüyorsun. Yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar. Bazıları yani bazıları menemeni normal yumurta haline getiriyor. Sulu yapamıyor. Susuz kalıyor yani. Biraz cıvık olması gerekiyor. Bir de şunu cevaplamak istiyorum. Menemen ne soğan atılır mı atılmaz mı? Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Ben size bunu bir gastronom açısıyla söylüyorum. Menemene soğan atmamızın en büyük sebeplerinden biri tabii ki de lezzet veya tat değil. Öncelik sebep menemen yaparken çok fazla domates kullanıyoruz ve domates asitik bir ürün. Bu asitik ürünün asitliğini dengeleyebilmek için içerisine şeker atılması gerekiyor. Bir menemene rafine edilmiş şeker atarsak bu bir balans denge sorunu yaratacak. Yani çok fazla tatlılık verecek. Ama soğan dediğimiz ürün zaten kendi içerisinde şeker bulunduran bir sebze. Bu yüzden menemene soğan atarak domatesin bu asitliğini dengelemeye hedefliyoruz. Bunu hedeflememizdeki amaçlardan birisi de soğan atmazsanız oluşabilecek o asitten dolayı yanmayı engellemek. Yani eğer menemene soğan atmazsanız çok fazla domates olacağı için ve çok fazla domatesin getirdiği çok fazla asit yüzünden mideniz muhtemelen yanacak. Soğanı kullanma amacımız tamamıyla bu. Özellikle ev yemeklerinde anneleriniz görmüşsünüzdür. Yemeğin içine havuç atar. Aynı şekilde aynı mantıktır. Havuç da bir şeker deposudur. Kendi içerisinde doğal bir şeker bulundurur. Bu içinde bulunduğu şeker rafine edilmiş şeker kadar yüksek bir şekerlik derecesine sahip olmadığı için yemeği yerken aşırı derecede şekerli bir his gelmez. Bu da sizin yemekten alabileceğiniz lezzeti bozmaz, denge durumunu. Aynı mantıktır, aynı şekilde kullanılır. MasterChef'e katılmadın diye kıskançlık var mı diye bir soru gelmiş. Veya işte programı kıskanıyor musun anlamında. Hayır, bir kıskançlığım yok. Bu konuda da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Marka olmak ile soytarı olmak arasında çok büyük bir fark vardır. Şimdi bir insanın marka olabilmesi yaptığı işlerin kalitesinden, çıkarttığı ürünlerden, yarattığı bir havadan, yarattığı işlerden belli olur. Ya ben bir marka olmak isterken bu markanın kaliteli olmasını istiyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Bazı insanlar soytarı olmayı tercih eder. Bazı insanlar da doğal olarak soytarı olmak durumundadır. MasterChef'e katılanların yarısı bu soytarılık haline taşımak istiyor. MasterChef'e katılmak güzel bir marka. İnsana güzel bir marka hissi kazandırabilir. Ama kısa süreli oluyor. Çünkü orada yaptığın, başardığın ve diğer insanlara ya bu insan işte gerçekten bir şeyler başarılabilir haline getirecek bir marka durumu yok. Tamamıyla o ünlülüğünden faydalanıyorlar. Bu da benim istediğim bir şey değil. Ben markayı kendi kendime olmak isterim. Evet, Instagram'da Mehmet Şef'le olan fotoğrafımı gören arkadaşlarımdan "Sen Mehmet Şef'in yalakasısın, sen Mehmet Şef'in köpeğisin" yorumları gelmiş. Ah, yani bilmiyorum. Aslında sadece fotoğraf çekilmiştim. Alt tarafı bir fotoğraf. Ha, bu arada şey aklıma geldi. Zamanında çok fazla olay olmuştu. Mehmet Şef Furkan'a neden bağırdı? İşte bu insanlar bu kadar bağırmak zorunda mı? Öncelikle orada bazı başka dinamikler var. Ama temel olarak bir insanın bir insana bağırmasını tabii ki de tasvip etmiyoruz. Ama mutfak içerisinde çalışırken insanlar birbirlerine çok fazla bağırıyorlar, çağırıyorlar. Yani bu tamamıyla şahsi bir kavga hali için değil, çok gergin, yüksek tempoda çalışılan bir iş olduğu için böyle durumlar gerçekleşiyor. Hem bu işi sakin yapan insanlar var mı? Var. Ben de sakin kalmaya çalışıyorum ama her zaman bu kadar sakin olamıyorsun. Çünkü çok fazla ürünle uğraşıyorsun. Çok kısa zamanda çok fazla iş yapman gerekiyor. Hata oranın çok az. Hata yaptığın zaman bunun telafisi de çok uzun sürmüyor. Yani uzun bir vaktin olmuyor telafi etmek için. Diğer işlerde mesela bu olay daha az yaşanır. İşte mesela bir hata yaparsın ama o hatayı telafi etmek için elinde birazcık daha fazla uzun süre vardır. O yüzden insanlar gerilmez ama mutfakta yemeği yanlış yaptığın zaman müşteri daha fazla bekleyecek. Müşterinin daha fazla beklemesi mutsuz olması demek. Yani dediğim gibi dinamikler çok farklı. O yüzden o işi yaparken ki stres farklı. MasterChef'te jürilerinde insanlara yaratmak istediği baskı da bu. O yüzden bir süre sınırı var. Öbür türlü olsaydı süre koymazlardı ve kafalarına göre yaparlardı. O zaman herkes yapardı ama hatta bence bazı yemekler için fazla bile süre veriyorlar. Daha süre vermelerini tahmin ederdim, beklerdim ama uzun veriyorlar. Ve hani buradaki sebep de o stresli, o hızlı çalışılması, hatanın az olduğu durumu yaratmak. Şimdi sen Mehmet Şef'e, bir jüriye yani bu kadar kötü bir tabağa sunmamalısın. Bir şeyi hata yaptıysan bu hatanı kabul et ve geri çekil. Bu tabağı sen kendin yemezsin. Öyle bir tabak senin karşına gelse parasını ödemezsin o bir restoranda. Ödememeye çalışırsın. Ödememelisin de yani. Çünkü aynı zamanda biz yemeği yaparken, dekorunu yaparken yani onun dekorasyonunu, tasarımını yaparken hem müşteriyi görsel olarak tatmin etmeye çalışıyoruz hem de ona olan saygımızı, kendi işimize olan saygımızı yansıtmaya çalışıyoruz. Öyle karman çorman, pis, dağınık, kötü gözüken bir ürünü teslim etmek insanı sinirlendiriyor. Mehmet Şef'in bağırması bu yüzden haklı diye düşünüyorum. Bir de aynı zamanda bu Furkan'ın yaptığı işten dolayı. Furkan'ın ağlıyor olması zaten hani bir duygusal boşluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle yani ben de mutfakta yaşıyorum. Ha, ben onun gibi hüngür hüngür ağlamadım ama ben zaten MasterChef programında ağlayan insanlardan sıkıldım. Ya bilerek ağlatmaya çalışıyorlar veya ağlamaya teşvik ediyorlar diye düşünüyorum. Çünkü gündelik hayatta bu senin profesyonel bir işin olduğu zaman o kadar ağlamıyorsun ya. Gerçekten o kadar ağlanacak bir durum yok abi. Yani biz böyle şey yemeğimiz yandığı zaman böyle hüngür hüngür ağlamıyoruz yani. Orada şef bir bağırıyor. Neden yaktın diyor. Çünkü yakmaman gerekiyor. Hemen anında toparlaman gerekiyor. İkincisi Furkan diğer insanlara karşı çok egoist davranıyordu. Mutfakta usta şef şey usta çırak ilişkisinde veya mentor öğrenci ilişkisinde öğrenci haddinden fazla kendini ön planda olduğunu düşünürse mentor ona sert bir şekilde uyarıda bulunur. En ufak hatasında çok fazla sert bir müdahale göstererek onun bulunduğu konumu hatırlamasını çalışır. Şimdi ben de veya bazı arkadaşlarım da veya mutfakta çalışan insanlar çok fazla özgüven kazanabiliyorsun bir noktadan sonra. Ve bu özgüvenin yersizse, bir sağlamlığı yoksa hata yaptığında mentorun seni bu hatadan daha iyi bir ders çıkarabilmen için bunu yapıyor. Mehmet Şef'in kötü bir insan olduğunu veya o an ona hakaret etmekten zevk aldığını düşünmüyorum. Düşünmek istemiyorum. Öyle bir insan olduğu benim aklıma gelmiyor. Ama dediğim gibi bu konuyu da böyle açıklamak isterim. Evet. Güzeldi ya. Ya gerçekten bu konu hakkında konuşmak istiyordum. Çünkü MasterChef benim çok umut dolu olduğum bir programken çok hayal kırıklığı yaratan bir hale geldi. Bu ülkede dediğim gibi hani gastronomi için uğraşan, gastronominin değişimi için uğraşan insan sayısı az. Zaten herhangi bir konunun değişimi için uğraşan insan az. İşte gündem hakkında uğraşan insanlar az. Ya yani bunu siyasette de, işte ekonomide de, her şeyde görüyoruz yani. Bir şeyler değiştirmek için cesaretli davranabilecek insan sayımız çok az kaldı. Ben çok bir şeyi değiştirebilecek bir insan konumunda değilim şu an. Ama bu beni pes etmem için bir bahane olmamalı. Bu beni daha da kamçılıyor. Daha fazla yapıyorum. Daha fazla uğraşacağım. Ve eninde sonunda bunu başaracağım. İnanıyorum. Bu bölüm güzel bir bölümdü o yüzden. Teşekkür ediyorum. Umarım dinlerken keyif almışsınızdır. Umarım siz de benim MasterChef'e olan bakış açımı bir nebze anlamışsınızdır. Teşekkür ediyorum. Ve merak etmeyin. Karpesibus çok güzel konularla çok güzel düzenli olarak devam edecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Ha, bu arada bir konuya daha değinmek istiyorum kapatmadan önce. İnsanın aklına gelen ilk konu hani Karpesibus'un tamamıyla gastronomiyi hikayecilikle buluşturan bir nokta olmasıydı. Bu arada bonus bir bölüm gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki de bu ana konseptimizin, ana konularımızın içerisinde bulunmaması gereken bir durum. Ancak ben bundan bahsetmek istedim çünkü bahsedilmesi gerekiyordu. Ve aynı zamanda benim için önemini de bahsettim. Umarım keyif almışsınızdır. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz.